Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Kitabın adı Mor. Yazarı İnci Aral. Epsilon Yayıncılık. 1. baskı Ocak 2003 İstanbul. Bu kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için Mehtap Yeşilgül tarafından seslendirilmektedir. Kitabın arka kapağı Bir Bahçıvanın Oğlu, Eski Solcu, Yeni İş Adamı İlhan. Gençlik yıllarında sıradan bir evlilik yapmış, ancak 50'sini geçtikten sonra kendinden 30 yaş genç bir kapıcı kızına tutularak ondan bir de çocuk sahibi olmuştur. Hayatında yeni bir sayfa açma isteğiyle eşinden boşanma çabası içindedir. O gece sahip olduğu turistik otelde sevgilisi ve akrabalarıyla birlikte oğlunun 1. yaşını kutlayacaklardır. Konuklar arasında İlhan'ın mutsuz kız kardeşi ve profesör erkek kardeşiyle onun karısı da vardır. İlhan'ın birlikte yaşadığı genç kadının bir odada ölümü bekleyen babası ve birkaç yakını da oteldedir. Öte yandan İstanbul'daki eş, yazlıktaki baldız da sahnenin dışında ama olayın içinde yer alırlar. Mor, İlhan'ın gördüğü tekinsiz bir rüya ile başlar ve 24 saatlik bir sürede geçer. Ancak kişilerin geçmişlerine ve geleceğe yönelik düşüncelerine doğru genişleyip yayılarak uzun bir zamanı kapsar. İnci Aral, derin gözlenmiş roman kişileri yoluyla bireylerin bir noktada kesişen, iç içe geçen hayatları ve savrulma süreçlerini, ülkedeki insan, ilişki ve değerlerin çözülme koşulları içerisinde herkesin kendinden çok şey bulacağı bir biçimde anlatıyor. Mor'un odak noktasında ise erkekler var. İnci Aral, gerilim dolu, gizemli, sürükleyici bir roman atmosferi kuruyor ve erkek dünyasının karmaşık labirentlerinde dolaşarak onları yan tutmadan şefkat ve incelikle anlamaya çalışıyor. Sevgiyle nefret, alışkanlıkla yenilik arzusu, değişme isteği ise korkular, içtenlik ve gizlenme gibi karşıtlıklar arasında bocalayan erkeklere yakından bakarken edilgenlik ve var olma çabası, boşlukta gerçeklik, yaşamla ölmek uçları arasında gidip gelen kadınları da erkeklerin dünyasındaki yerlerine oturtuyor. İnci Aral, okurlarınca iyi bilinen kurgu, yazın ve dil ustalığı ile elbette. Kitabın 1. ayrımı 05.30 Bahçede, yüzme havuzunun başında duruyordu. Güz yaprakları, boşaltılmış havuzun dibindeki çamurlu suda çürüyüp yosunlaşmışlardı. Şezlonglar, kuru bitkilerle dolu saksılar, oraya buraya atılmış, otel terk edilmişti. Orada olan herkes gitmiş, bir tek o, İlhan kalmıştı geride. Bütün ışıklar sönük, camlar karanlık, deniz ve rüzgar suskundu. Çırılçıplaktı, bir şey yoktu üstünde ve bedeni gibi ruhu da soyunuktu. İyi yürekli, yorgun, biraz hüzünlü bir çocuktu yeniden. Küçük ayaklarının izlerini taşıyan kumsal, şimdi üstünde durduğu betonla örülmüş ve ayakları büyümüştü artık. Ama olsun, yüreği, o yürek, ruhu, o ruhtu. Bastığı yere baktı. Ayakları kanlı, pembemsi su birikintileri içindeydi. Çiçek ve böcek ölüleri, kırık camlar, balık kılçıkları, pavurya kıskaçları, patlak balonlar ve sıyrılmış tavuk kemikleri dağıtılmıştı ortalığa. Püreler, pörsümüş marul yaprakları, sönmüş purolar, bir şölenin artıkları. Ama çiçekler gerçek çiçek değildi. Kılçık, kemik ve deniz kabukları da öyle. Tümünün bir dekor oluşturmak üzere bez ve plastikten yapıldığı anlaşılıyordu yakından bakılınca. Sahici olan yalnızca kandı. O da kan kıvamında, kan kırmızısı boya değilse eğer. Bütün bunlar tuhaf bir şekilde doğal görünüyor ve onu ürkütmüyordu nedense. Yıkımlar onarılır, pislik temizlenebilirdi. Değnekler tomurabilir, kırılanların yerine yenileri konulurdu nasıl olsa. Ölüler içinse yapılacak bir şey yoktu. Tek kesinlik ölüm, yokluktu. Rahmetle anılıp unutulacaklardı hepsi. Amin. Çevresine bakındı. Şafağın menekşe mavisine boyadığı gökyüzünde beyaz, kocaman bir dolunay ve çok iri yıldızlar vardı hala. Serin esinti burnuna yasemin kokuları taşıyordu bir yerlerden. Havuza işemek istedi İlhan. Sıkışmıştı ama tam o sırada arkasında kuru dal çıtırtıları duydu. Geriye dönüp baktığında çalılar arasında birilerin kıpırdadığını seçti. Ve sonra ay aydınlığında uzun, siyah örtülere bürünmüş bir karaltının görmüyormuş gibi ellerini ileriye uzatarak kendisine doğru yürümeye başladığını gördü. Hemen tanıyıp bildi onu, hiçbir işarete gerek duymadan. Yüzü yoktu gelenin ama bildi, annesiydi. Hem annesiydi hem değildi, görünmeyen annesiydi, görünmeye gerek olmadan bilinen. Görünense yüzünün olması gereken yerde, üstüne ispirtolu kalemle kaş, göz, ağız çizilmiş karton bir maske taşıyan biriydi. ''Neden üzgünsün yavrum?'' diye sordu gelen. Yavrum sözcüğünü vurgulayışı kendine özgüydü. Annesiydi. Emin oldu İlhan. ''Üzgün değilim anne'' dedi. ''Çişimi yapmak istiyorum ve...'' Önünü eliyle örttü. ''Gördüğün gibi çıplağım.'' ''Herkes çıplak doğar. Seni böyle çok gördüm ben'' dedi annesi. ''Ama istersen gözlerimi kapatabilirim.'' ''Senin gözlerin yok'' dedi İlhan. Üzüntüyle boşluğa doğru bakarak. ''Önemli değil. İnsan gözü iyi göremez. Ama istersen ve yeterince yaklaşıp dokunabilirsen açıkça, dosdoğru görebilirsin her şeyi'' dedi annesi. ''Niye geldin? Beni mi özledin?'' diye sordu İlhan. ''Evet, sana yaklaşmak, dokunmak istiyorum'' dedi annesi. ''Torunumu da merak ediyorum ayrıca. Göster onu bana oğlum.'' ''İsterdim ama olanaksız anne. Sen ölüsün'' dedi İlhan. ''Ölüm yok'' dedi annesi. ''Unutulmadığın sürece yok. Bunu unutma.'' Sıkıntı içinde uyandı İlhan Sacit. Panjurların aralığından odaya dolan parlak kül rengi ışığı gözlerini alıştırmaya çalışırken hızlanmış kalp atışlarının düzelmesini bekledi. Annesi epey zamandır rüyalarına girmiyor, hiçbir biçimde duygu dünyasına uğramıyordu. Üstelik her iki durumda da onu daha çok yaşarken genç, güzel, güler yüzlü haliyle görürdü. Demek artık 35 yaşında yüzünün fotoğraflarda sonsuza kadar sabitlenmiş hatları, ışıltılı iri gözleri ve hatta o alçak gönüllü gülüşü bile yok olmuştu ölümünde. Ürkütücü mesajı olan bir karşılamaydı bu. Ayrıca ilk kez yaşıyordu böylesini. Yaşamak mı? Elbette. Rüyalar çoğu zaman gerçekten daha gerçektiler çünkü insanın en karmaşık, en dokunulmamış eğilim, arzu ve kaygılarını ortaya koyarlardı. Bozulup eğilmemiş, törpülenip yavanlaşmamış derin içselliğini. Kalıpların, yasakların içinden ketlenen, bastırılan duyguların, denetim ortadan kalktığında sere serpe ortaya dökülen gündelik tutanaklarıydı onlar. Sen ölüsün. Bunu söylemiş miydi yoksa yalnızca söylemek mi istemişti? Söylemişti evet. Mantıklı olsa bile incelikten aşırı yoksun bir cevaptı bu. Onu avutacak, ölü olduğunu kabaca yüzüne vurmayacak biçimde davranabilirdi pekala. Ne saçmalıyorum ben. Bu benim yarattığım bir görüntü. Annemle ne ilgisi var ki? Dedi yattığı yerde huzursuzca kıpırdanarak. Gittikçe daha az rüya görüyordu aslında. Ve rüyalarının kıyısının köşesini yoklayıp yorumlamaya huyu yoktu. Dur diye düşündü. Dur biraz. Bu bir rüya mıydı? Katıksız rüya mıydı? Yoksa zihnin yarattığı simgeler aracılığıyla eski bir acıyı tazeleme inadı mı? Annesini birdenbire erkenden kaybetmesinin isyanını yüreğinde taşımıştı uzun yıllar. Ama son zamanlarda iyice körelmişti acısı. İşte şimdi, uykusunda ya da yarı uyanıklığında, alt bilincinin nasılsa denetiminden kurtulduğu bir boşluk anında, unutmanın suçluluğuyla karışmış o eski acı hızla su yüzüne çıkmıştı. İdrar zoruyla sertleşmiş organı, kasıklarını zorlayan doluluğu hissetti. Öylece bekledi ve hafif bir haz duygusu içinde sabahın uyanışına yaklaşan günü dinledi bir süre. Geceki rüzgardan kalma esintinin ağaçlardaki yumuşak hışırtısı, köpek avlamaları, erkenci bir balıkçı motorunun giderek uzaklaşan homurtusu, bir kuş sürüsünün telaşlı çığlıklarıyla kanat sesleri geliyordu kulağına. Her şey yolunda diye düşündü, her şey olması gerektiği gibi. Yan dönüp hafifçe doğrularak yanı başında yüzü koyun yatan Renginur'a baktı. Onun güneşin sıcaklığını emmiş sırtına dokundu. Avcunu heykelsi bir pürüzsüzlük, kadifemsi bir yumuşaklıkla aşağılara inen sırt çizgisi boyunca gezdirdi. Mayonun kapattığı, güneşin ulaşamadığı bölgelerde beyaz kalmış, aracak alanlığın içindeki sedefsi ışıltılarla parıldayan o çıplak, diri kalçaların okşadığı usulca. Doğumdan sonra da yüksek, hala güzel kaltralardı bunlar ve kadın bacaklarından birini karnına çekmiş, böyle dalmış ve sakınmasız uyurken İlhan'ın içindeki sandırganı nasıl kışkırttığından habersizdi. Göğüsleri biraz irileşmiş, genç kızlığının küçük konimsi çıkıntıları döllenmiş, olgunlaşmış, ballı diri meyveler gibi iştah açıcı hale gelmişlerdi. Dün geceki sevişmelerinin anısı silik, kopuk kopuk belleğinden geçti İlhan'ın. Yüzüne akan kumral saçlar, uzun öpüşler, acıya benzer boğuk inlemeler, gülüşmeler, uzun soluklar, fısıltılar ve telaş. Sonra yoğun, ağır etin sabırsızlığına yenilen sevecenlik ve çocukluk düşlerindekine benzer uçuşlar. Ölümcül korkularla çarpıntılar içinde yüksek yerlerden aşağı düşer ya insan hani. Öyle. Ardından o tükenmez, derin, kaygan sıcaklık ve yumuşak düşüşün çarpma anı sarsıntısı. Ansızın bir görüntü, buruk bir bilme anı belirip kayboldu geçmişin güneşli bir köşesinde. Irmak kıyısında çimenlere sırt üstü uzanmış, gökyüzüne bakıyor. Ergenleşmenin ilk belirtilerini duyuyor kamışında. Sızılı hazlarla tedirginleşen bedenini yokluyor elleriyle. Korkuyor biraz yeni kendinden. Neden olduğunu bilmeden. Bu dirimin getireceği yıkımlardan, fırtınalar, ihanetler, yadsınmalar, umursamazlık ve düş kırıklıklarından, lanetler, aşağılanmalar ve yersiz gururdan, tenselliğin karanlık, başa çıkılmaz yazgısal kesinliğinden korkuyor belki. Ve sonra kimi zaman sevgileri, dostlukları, hatta kendi kendisini düşmana dönüştüren Oğuz'undan da. Bilmiyor daha. Yaz sabahının doygun sessizliği tarlaların üstünde süzülüyor. Hava cömert, mavi ve ferah. Kavakların narin titrek yaprakları arasından süzülen gün ışığı koyu yeşil gölgelerle yüzüne, kollarına dökülüyor. Toprağın kuru, soğansı bereket kokusu baş döndürücü. Kendini yola çıkmaya hazır bir yolcu gibi duyuyor İlhan ve korku içinde o yolun ötesinde uzanan geleceği görmeye çalışıyor. Şimdi artık gelmiş, yaşanıp geçmiş ve hala yaşanıp geçmekte olan geleceği. Yeniden uyumaya çalıştı. Ama rüyasından ya da yanılsamasından kalan belli belirsiz bir tedirginlik vardı içinde. İyimserliği zedeleyen bir korku. Oğluna bir şey mi olacaktı yoksa? Uğursuz bir işaret miydi annesini o halde, o korkunç ortamda görmesi? Birden aşırı uyarılmış, beklenmedik olumsuz bir şeyle karşı karşıya kalmış gibi doğrulup oturdu yatağın içinde. Rüyasının kimyası olan Yasemin kokusu, korkusunun kokusu olan bir an yüzünü yalayıp geçti. Kendisi içinde bir tehlike söz konusu olabilirdi. Belki de ön sezilerin açıklanamaz biçimde devreye girerek insanı dikkatli olmaya çağırdığı durumlardan biriyle karşı karşıyaydı. Annesi torunumu görmek istiyorum demişti. Yabana atmamalıydı bu sözü. Yalnızca bilinçaltı kaygılar ya da küçük oğluna olan düşkünlüğüyle açıklayıp geçiştirmemeliydi. Sessizliği dinledi. Kalbinin çıplak göğsünün üzerinden bile belli olan güçlü düzenli atışını izledi. Bedeninin uyumlu işleyişi. İçindeki dehşet duygusunu yatıştırıyordu biraz. Gerçek şuydu ki ölmesini dileyenler, bekleyenler vardı. İş hayatındaki rakipleri, gizli düşmanları, işten çıkardığı eski müdür ya da karısı Revan ve sonra özellikle baldızı olacak o kızıl cadı Fikran. Onun savurduğu tehditleri hatırladı. 3 ay önce, yaz başında, boşanma kararının hemen ardından Revan ablasıyla birlikte buraya, İlhan'ın otelin bahçesindeki özel villasına, sözde eşyalarını almaya gelmiş ve kendinden beklenmeyecek derecede onursuz davranmıştı. Oldum olası soğuk bir kibarlık ve soyluluk özentisiyle yaşanmış olan Revan'ın kendini bu duruma düşürmesine şaşırmıştı İlhan. Geldiklerini duyunca o kadar sinirlenmişti ki iki kadının bir hizmetçinin bir yığın pılı pırtısıyla doldurduğu valizlerini kapının önüne çıkartmış ve karısıyla yüzsüz baldızının sevdiği, çocuğun annesi olan kadınla aylardır oturduğu o eve girmelerine engel olmuştu. Kapıda hizmetçinin ve şoförün önünde onları yazık ki çirkin bir biçimde kovmak zorunda kalmıştı. Evet ama hak etmişlerdi bunu. Eşyalarını göndereceğini söylediği halde kafa tutarcasına çıkıp gelmelerindeki asıl amaç rengi nuru rahatsız etmek, üzmek, hırpalamaktı kuşkusuz. Revan bunu yapmaktan kaçınabilirdi belki ama akıl hocası o manyak Fikran'dı. Daha düne kadar yaşadığı yere nasıl sokmazsın beni demişti Revan ağlamaklı, sinirden tarazlanmış, hırçın ama cılız bir sesle. Seni gururlu bilirdim. Çok yazık demişti İlhan. Ya sen bu rezillikten hiç utanmıyor musun? Sen hiçbir şeysin demişti karısına. Tek başına bir hiçsin. Seni yıllardır ablan yönetiyor. İpler onun elinde. Teslim olmuşsun. Ama bu kadın kendini kurnaz sanan bir aptal o kadar. Aklını başına topla. Seni alçak, vicdansız adam diye bağırmıştı Fikran atılıp. İpleri kaptıran asıl sensin. O kadar ki kızını bile inkar ediyorsun. Seni nasıl varisin kızım Kumru. Ama o masum görünen sürtük sevgilin seni parmağında oynatıyor. O çocuk senden olamaz İlhan Bey. Asıl sen aklını başına topla. Kapa çeneni terbiyesiz demişti İlhan öfkeyle. Kızını evlat edinen ben değilim Revan. O çocuğu severim. Ama siz ikiniz de onu kendinize benzettiniz. Sizi pisleş kargaları. Yıllarca sömürdünüz beni. Defolun gidin başımdan artık. Seni öldürteceğim, görürsün sen diye bağırmıştı o katır suratlı Fikran arabaya binerken. İt gibi gebereceksin İlhan Sacit. Hoşt köpek, defol buradan. Ne cesaret, ne küstahlık. Ama söyledikleri İlhan Sacit'i ne korkutmuş ne de incitmişti. Öfkelenmiş ama ciddiye almamıştı olanları. Isıracak köpek dişlerini göstermez diye düşündü. Hükmetmesini öğrenmeden önceki zor günlerinde kimi insanlar onu korkutmuştu. Birden çok kırılmış, yaralanmıştı. Şimdi ise kaya gibi dayanıklı ve güçlüydü. Sapasağlam ayaktaydı. Tepemi attırmasınlar, sinek gibi ezerim onları diye söylendi. Ölümden korkmadığı söylenemezdi. Şimdi yatağında, kolları başının altında, sağlıklı, mutlu uzanmış yatarken bunu aklından bile geçirmek istemiyordu. Ama bir gün ölecekti. Kaçınılmaz bir biçimde. Bu işin eceliyle olmasını beklemiyordu doğal olarak. Zamansız, aptalca, beş para etmez birilerince yok edilmeyi değil elbette. Kolay mı öyle diye düşündü. Böyle bir şeye kim kalkışabilir ki? Ha, sıkar biraz. Daha düne kadar yakın bildiği, bakıp kolladığı, babalık ettiği ve şimdi çıkarları bozulan bazı kişilerin ortadan kalkmasını arzu etmeleri bir bakıma anlaşılır bir şeydi. Dünya ile olan ilişkilerine paranın hükmettiği sıradan insanlar bütün değerlerini yitirebiliyorlardı. Fikra da onlardan biriydi. Her şeyini pazara çıkarabilir, satabilirdi. Küçük hırsları ve bencilliği yüzünden tehlikeli yanı buydu. Onun gibi ufku dar, yoz, küçük insanların gözünde suçluydu İlhan. Kuralların dışına çıkması, kaba deyişle azıtmış olması yüzünden değil, sorgusuz akıttığı para musluklarını kesmiş olması nedeniyle. Nadanlıklara, nobranlık ve nankörlüklere yıllarca katlanmış, sonunda sabrı taşarak safraları kusmayı, kanını emen haşereleri çevresinden uzaklaştırmayı başarmıştı. Biraz geç de olsa yolculuğun bundan sonrası zevkli geçecekti. Emindi bundan. Bazen elinde olmadan oldukça uzak görünen son durağı olası ölümlerini kafasında kuruyor, hatta seçmeye çalışıyordu. Dileği pek çok insan gibi yaşamın bir anda çabucak bitmesiydi. Salyalar, pislikler, ağrılar içinde, borular, serum şişeleri ve hortumlarla ölmek istemiyordu. Kendisine yakışır biçimde, onuruyla, son sözlerini söyleyerek gitmeliydi bu dünyadan. Oğlu 18-20 yaşına gelmeliydi en azından. Renginur en olgun çağında olacaktı o zaman. Göz arkada kalmayacaktı. Ah keşke bilebilseydi ölümünün yerini, zamanını. Geleceğin belirsizliği üzerine çok kafa yormuştu bir ara. İnsanlar 1-5, 15 yıl sonrayı bilebilseler dünyayı kim bilir nasıl bir yer olurdu. Çekilmez ya da çok güzel belki ama olanaksızdı. Çünkü zaman yargısallığın dışında gelişen rastlantılar, etkileşimler ve oluşumlar süreciydi. Gözlerini yumdu. Dinginlik içinde bir an uykunun sırlarını yoklar gibi oldu. Sonra ansızın annesinin ölüm deşeğindeki yüzü 40 yıl önceki gerçekliğiyle gözlerinin önüne geldi. Umarsız bir boşluk ve kaçınılmaz unutkanlığın gücüyle o yüzü hatırlamanın ipek bağlantılı tellerini koparıp atılı yıllar olmuştu. Öyleyse şimdi gördüğü rüyadan başlayarak ne tür bir işleyişle geri dönmüştü? Belleğinin duru sularında çocukluk günlerinin anıları kımıldandı. Annesini elindeki kovayla taşlıkta yalın ayak gezinirken, çiçekleri sularken, genç, çok genç günlerinde, bomboş sahilde siyah giysilerinin savrulan eteklerini gülerek toplamaya uğraşırken ya da çocuklarının birinin yatağına eğilmiş yorganını sıkıştırırken görüyordu şimdi. Çaydanlıklarla, tavalarla oyalanırken, erişte keserken, kırmızı biberleri ezip suyunu çıkartırken, bir şeyleri oradan oraya taşıyarak çekmeceleri, dolapları yerleştirirken, oturmuş yorgan kaplarken, mangaldaki cezvenin sapını tutan ellerinin inceliğini, masallar anlatan ezgili sesini hatırlıyordu onun. Sırtına akan sarı saçlarını büküp, ağzında beklettiği tokayla ensesinde toplayışını, salatayı karıştırırken, kolunun ileri geri salınışını, örgü örerken kendi kendine mırıl mırıl konuşmasını, sonra eğilmiş, Berta'nın potinlerini bağlarken, o sarı sıcak, gür, başını sokup uyuma isteğini uyandıran mis kokulu saçlarının yeniden yüzüne dökülüşünü. Sonra diye düşündü. Düşüncesi buraya geldiğinde tutuklaşıyordu. Sonra anlık bir mantık sürçme sonucu boğazındaki tıkanmayı gidermek ister gibi elini çenesinin altında gezdirdi. Doğarken sahip olamadığı yaşama iradesini en sonunda kullanma arzusunu o aceleci çılgın sarhoşluğu içinde yok olma biçimini kendisi seçerek dünyaya meydan okumak istedi. Onu unutulmaz kılan asıl buydu. Kendinden beklenmeyecek olan bu büyük ve soylu vazgeçiş. Özellikle Bertan'dan sonra insanın o noktaya nasıl geldiği üzerinde çok düşünmüştü. İpin incelmesi süreci ağır işliyordu ve genellikle pek az belirti gösteriyordu. Kopma noktası bir bakıma aydınlanma anıydı. Zihninde ansızın yanan bir ışık ve keskin bir çizginin tam ortasında durduğunu anlamak. Sınırda. Sonra o an ve o noktada. Birden insana umulmadık biçimde ağır gelen bir ayrıntı, bir yüz, bir koku, bir tek sözcük. Bir daha görmek, koklamak, duymak istemediği bir şey insanın. Fazladan bir saniye ve sınırın öte yanına geçmeye yeterli bir adım. Küçük, tek bir adım. O adımı atabilmenin kendisini bunu yapmamaya kandıracak sözleri olmuyor. Ya da olsa bile kullanmaya zamanı kalmıyordu.